Merhaba, ben Evrim Sümer. Laylu ve beni hoş geldiniz. Yeni sezonda yine Postane İstanbul'da kaydettiğimiz bir bölümle karşınızdayım. Laylu ve benim baba sohbetlerinden devam ediyoruz bugün. Konuğum uzun zamandır konuşmak istediğim, sohbet etmek istediğim biri. Bir baba, anladınız. Ama babalıktan önce tabii çok daha fazla titri var. Benim için ama bugün burada olmasının birinci sebebi 17 arayla doğan iki kızı. Zaten bence o bir dadfluencer oldu herhalde, değil mi? Evet, neyse, lafı uzatmayayım, hala topu vermedim karşıya, böyle sabırsızlanıyor. Evet, bugün konuğum reklamcı Arda Erdik. Kendisini sosyal medya profilinde şöyle tanımlıyor: yaratıcı, yönetici, girişimci, eğitimci, kız babası. Bir de ben ekleyeyim, Beagle Tokyo Hanım'ın da babası.
Evet, onu da ekleyeyim. O da kız babasına dahil ama.
Tabii ki, üç kız, evet. Arda şimdi Türkiye'nin, yani tabiri caizse, ikinci jenerasyon reklamcılarının en başarılı ve en önemli isimlerinden biri. Tribal İstanbul'un ajans başkanı ve yaratıcı yönetmeni. O beni tanımaz ama ben Hürriyet'te çalışırken ve biz onlarla çalışırken ben onu tanıyordum ve böyle bir fenomen şeklinde işler yapıyorlardı. Aynı zamanda Kadir Has Üniversitesi'nde ders veriyor. Bir de benim çok sevdiğim Çizerdiklerin yaratıcısı. Onlar nefis, yani bakmanız lazım. Arda ve eşi Elif'in kızları Deniz ve Derya. Yani araları böyle azıcık daha yakın olsa ikiz derdik. Deniz 3'ü yeni bitirdi. Derya birkaç ay sonra 2 olacak. Ve güzel olan şu, Arda kızlarının doğumundan beri hem her süreçte çok katılımcı bir baba, hem de kızlarının büyümesini sosyal medyada bence çok bonkör bir şekilde paylaşıyor. Yani eminim ki paylaşmadığı anlar vardır ama bunu yaparken hem çok tatlı bir üslupla hem de zaman zaman esprili ve sarkastik bir şekilde paylaşıyor. Bugün de onunla birazcık bu serüveni konuşacağız. Serüven değil mi, ne sevimsiz bir laf aslında. Hoş geldin Arda.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetin için.
Ben teşekkür ederim katıldığın için ve bu uzun girişi.
Evet, bir uzun süre ayarlamaya çalıştık ve denk getirdik.
Evet, benim de bayağı uzun zamandır böyle peşinde olduğum bir isimdi. Evet, bugüneymiş kısmet. Bu Instagram profilindeki tanımlar var ya, yaratıcı, yönetici, girişimci, eğitimci. Aslında bunu meslek hayatından alıp tam da böyle bir aile hayatına ve çocuklara da uygulayabiliriz, değil mi?
Evet evet, yani aile kurmak bir girişim zaten. Yani girişimcilik yapıyorsun, bir ortaklığa gidiyorsun. Ve anne baba olmak da zaten yaratıcı bir süreç, çok yaratıcı bir süreç. Benim yaratıcılığım da çok besledi, hani konuşuruz onu ileride de. Ve ben ama işte bir şekilde hayatta geldiğiniz yerde kendinizi işinizle, yaptıklarınızla tanımlıyorsunuz. Bir yerden sonra onların yanına da kız babasını koymak çok hoşuma gitti. Böyle bir gururla, ünvanım gibi kullanıyorum
tabii
kız babasını.
Kız, önemli ama tabii kız babası. Zaten erkek babası olanlar kız çocuğu da olunca aradaki farkı da görüyor yani. Böyle şimdi burada söylemeyeyim, çok çok kaba laflar dönebiliyor.
Ya
yani
onun şakaları çok.
Tabii başka bir şey beslemişim falan diye. Ama tabii şu var, komik bir şey söyleyeceğim. Her baba bir şekilde özellikle ilk doğan çocuğunu bir maymuna benzetiyor. Benim bunu yapmayan bir tanıdığım erkek
ama öyle
yok.
Ama öyleler, öyleler ama değil ya.
Mi? Sen bir de annelere sor onu.
Ben ilk, hatta Deniz doğduğunda paylaşmıştım ya, böyle kebapçı tabii gibi kızım diye. Böyle bütün vücudu kıllı kıllı doğuyorlar ya, böyle gerçekten böyle
tabii,
küçük.
Urfalı Haydar Usta. Evet. Şimdi birazcık ilk doğumlara geriye gideceğim. İlk kızınız Deniz pandeminin tam ortasında tam, evet, doğdu, 2020.
6. ayında, pandeminin 6. ayında doğdu.
Evet, ve hani bu seni belki doğal olarak yönlendirdi. Belki de zaten öyleydin. Yani sen böyle sorumluluk verilen değil, alan bir babasın. Evet. Ben öyle yorumluyorum, evet, sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla. Bu süreç nasıl gelişti? Yani pandemi size bu süreçte kolaylık mı getirdi, zorluk mu getirdi?
Ya pandemi biraz şansımız oldu diye düşünüyorum Elif'le, eşim Elif'le. Çünkü şey, işte biz hamilelik haberini Aralık'ta aldık. Mart'ta pandemiye girdik ve bir anda evlere kapanıldı ya, yani böyle yepyeni bir dünya. Bir de şey çok tuhaf, hani bazen 10 yıl öncesi gibi geliyor ya. O bir zaman kırılması yarattı hepimizin hayatında.
Tabii, yok bir zaman.
Evet evet. Yani orada biz ikimiz baş başa kaldık evin içerisinde ve 6. ayda işte Deniz doğdu. Ben de işte yani evden de çalıştığımız için şans da oldu diyorum. Yani hep böyle şans oldu diye bakıyorum ve hani zaten eviyle ilgilenen biraz domestik bir insanım. Zor bir dönemdi ama bizim için güzel oldu diyeyim. Yani ben bu kadar onların ilk dönemlerinde yanlarında olmak çok şükrediyorum yani, çok şanslı hissediyorum kendimi.
Bence de bir şans yani. Hı. Çok zor muhtemelen, hani uykusuz gecelerde hepsinde ayaktasın günün her anında.
Bir de kimse gelemiyordu o dönemleri. Tabii. Hatırla, anne babamız bile gelemiyordu. Tabii. Benim annem babam kaç ay sonra görebildi yani.
Tabii yani büyük ebeveynlerin, hı-hı, aslında yapabileceği birçok şey bu dönemde, tabii, sana kaldı. De, evdeki de cinsiyet rolleri eminim ki değişti, karıştı falan.
Tabii yani o bir çocuk bakmak şey bir iş, çok zor bir iş ya. Yani aşırı zor bir iş, hayattaki en zor işlerden biri bence.
Çok mekanik bir şey aslında.
Evet evet, ki ben böyle söylenen mızmızlanan bir insan değilimdir ama çok zor bir iş. Hı-hı. Yani gerçekten zor bir iş. Yani insanı zorlayan da bir iş ama bizim orada böyle bir Elif'le bir survivor modunda bir çocukla baş başa kapan böyle şey, pandemide bir evde kalmak çok zorladı da çok da iyi de geldi, hı-hı, bence. Evet evet.
Evet. Bir de yani hiç tanımıyorum ama eşin sakin mizaçlı biri gibi duruyor.
Evet, Elif o da herhalde daha cool'dur. Öyle öyle şey. Evet.
Çok şeker. Evet. Bir de bu doğuma hazırlık kursuna gittiniz. Gittin evet. Ve sen onun önemini çok yazmıştın. Ya, birazcık küçücük bir anlatır
ya
mısın?
Ya bizim şansımız bir ebe. Yani bildiğimiz ebe. Eğitimli, hı-hı, bir ebe. Özlem. Hı-hı. Canımız Özlem. Yani onunla bir yolumuz kesişti. Ve bilmediğini bazen bilmiyorsun ya. Yani bilmediğini öğrenmeye başlayınca biliyorsun. Hani, hı-hı, o cehalet mutluluktur falan hep oradan gelir ya.
Tabii.
Biz de böyle hani bildiğimizi zannediyoruz bu süreçleri. Ya biz bir şekilde hani ben de okuyan bir insan. Elif de çok okuyan bir insan. Bu konularda vesaire de çok, hatta çok daha fazla okudu, izledi, etti ama bir Özlem'le yolumuz kesişti. Bir online eğitim aldık o süreçte, hı-hı, ve çok iyi geldi bize. Yani gerçekten birçok şey bilmiyormuşuz. Sonra zaten birçok arkadaşımıza çocuğu olacağını duydum, herkese tavsiye ettik yani bu eğitim almayı.
Evet, ben bile korkuyordum hani. Yok, bir evet, şey evet. O kurslar sayesinde çok işime yaradığını düşünüyorum. Mesela yeni doğmuş bir bebeğin birebir bir replikası oluyor ya kurslarda. Mesela onu elimde tuttum mu gerçekten mi? Bu kadar
bu kadar bebek çok
demiştim. Yani bir... Evet, ki bu iri bir bebek, evet, demişti evet, mesela evet, bizim Ayşe hemşire.
Yani sonra biz ikinci Derya'da da gene hatta işte Özlem ebe de olduğu için, hı-hı, doğumda da, hı-hı, yanımızdaydı.
Doğula gibi mi yanınızdaydı?
Bayağı ebe olarak yanımızdaydı. Ebe hatta olarak. Derya'yı doğal doğumla Elif, hı-hı, doğurdu. Derya'yı da, Deniz'i de. Hı-hı. İkisinde de Özlem yanımızdaydı. Hatta Derya'yı birebir Özlem doğurttu. Nefis. Diyebiliriz yani aslında.
Doğal doğumu bir parça tanımlar mısın? Hani
vajinal doğum diyeyim. Evet. Şimdi normal kelimesi, tamam, yanlış adlediliyor ya. Yani sezaryen doğum değil, vajinal doğum.
Vajinal doğum,
evet,
okey. Ben biraz da şöyle anlamıştım. Hani bazen hastanenin o kalabalığından, ışığından uzak, belki daha
evde. Hastanede vajinal doğum diyeyim. Anladım, yani, tamam, okey. Şey. Ya şimdi normal kelimesi... Tabii. Kullanmamak
tabii, adına. Yani tabii evet, çok evet, alıştık. Evet doğru. Peki Derya çok kısa bir süre sonra geldi ailenize.
Sürprizdi o.
Sürpriz
tabii. Sürprizdi canım. Hani şey o.
Belli yani, olmuyorum tabii, tabii, korumaya hiçbir, gerek yok.
Tabii hiçbir akıllı insanın yapacağı bir şey değil. Öyle bir çocuk yaptıktan sonra hemen 17 ay sonra ikinciyi yapalım deyip. Sürprizdi Derya ama... İyi ki sürpriz olmuş, Elif'le hep konuşuyoruz yani. Ki şey de var, hep de bunu da çevreme de söyleyeyim. Yani bir çocuk derdiyle iki çocuğun derdi çarpı iki değil yani, o böyle bir fazla.
Çarpı on.
Beş yani, evet, onu abartmayayım da çarpı evet, beş. Her şey çok daha zorlaşıyor hayatta, evde. Ama şey yani Derya bir sürprizdi hayatımızda. Yani ruhunda da var onu. Öyle bir kız, böyle enerjisiyle geldi eve. Ama o sürpriz yani, çok net bir sürprizdi.
Evet ama güzel bir şey. Hı-hı. Sürpriz çocuklar zaten iyidir. Benim de kardeşim öyle, bizim aramız işte tam 18 ay. Tabii ikiz işte gibi büyüdük. Şey diyorum anneme, kısa ve acısız mıydı, kısa ve acılı mıydı? Kısa ve çok acılıydı, çok acı. ama sonra ikiniz de bir anda büyüdünüz, tabii, ve tabii rahat işte ettim.
Biz diyor de o dönemleri bekliyoruz. Bir az kaldı umarız.
Üçüncü yapar mısınız bilmiyorum.
Ben şey söylüyorum yani, Elif böyle şakasını bile yaptırmıyor bana da. Yani 30'larımda olsam ben üçü, hı-hı, yapardık, hı-hı, bence. Çünkü böyle çocuk arttıkça ve onun keyfini aldıkça maddi olarak, ya yani İstanbul çocuk yapmak için çok zor bir şehir. Evet. Maddi manevi çok zor bir şehir. Yok, yani evet, ben hep şeyi savunuyorum.
Lojistik olarak.
Ya taşrada çocuk yapacaksın yani.
Evet, gerçek anlamda.
Hayır, hem saldım çayır hem de böyle taşrada şey ya, şurada halan oturuyor, burada annen oturuyor, burada dayın oturuyor. Beraber büyütüyorsun o çocuğu. Zaten bir Afrika atasözü var. Bir, evet, çocuğu bir köy büyütür diye. Çok doğru bir laf. Tabii. Ya da çok medeni bir şehir olacak. Amsterdam'da olacaksın. Orada şey, sağda hemen evden çıkınca
kreşe gidecek.
Kreş var ve o çok iyi bir kreş ve bedava. Evet. Ve onu bırakıp işine gidebiliyorsun vesaire. Şimdi bizim İstanbul ikisinin arası ne taşra ne çok medeni bir şehir.
Çok zor.
İstanbul çocuk büyütmek için çok zor bir şehir.
Çok zor, evet. Biz o bir çocuk için bir köy gerekir pandemide yaptık. Bir, evet, çok yakın arkadaşımız pandemide biz Antalya'da, hı-hı, bir kamp alanında yaşadık. Orada doğurdu ve gerçekten evet, çocuk büyüdü. Evet, yani müthiş bir şey öyle, şimdi öyle. İstanbul'da ama bir sürü çocuğun bence anası ve babası var. Peki aslında babalık konuşacağım ama, hı-hı, Elif'e dair bir şey soracağım. Elif çocukları olduktan sonra ajanstaki işini bıraktı ve daha dönemsel projeler, hı-hı, aldığı bir sürece geçti. Bu bir özveri miydi? nasıl yorumluyorsun? Yani birazcık hani Türkiye'de coğrafya kaderdir midir? Yoksa öyle bir şey yapmak istiyordu, denk mi geldi?
Ya şöyle, Elif bizim ajansta çalışıyordu uzun yıllardır. Deniz'den sonra işte bir doğum izni aldı. Tam döneceği noktada Derya'nın haberi geldi. Biz de onu artık kovduk. şakasını yapıyorum.
Elif artık hani
tazminatını verelim, size tazminatını verelim, sen git falan diye. O çünkü şey, yani iki çocukla çok zor, yani acayip zor. Hani ara verdi ama sonra ben şeye de inanıyorum, yani o biraz anne olmak çok çok zor. Yani o hormonlar, yani babada hormonlar çok değişmiyor ya, yani değişiyormuş evet. da bilimsel olarak, ama annede tamamen hani zihinsel ve bedenen kadın çok bir dönüşüm yaşıyor. Arka arkaya olunca da çok zor ve yıpratıcı bir süreç. Hı hı. Ben mesela hani çalışarak akıl sağlığımı koruduğumu düşünüyorum. Ben şey çok çalışmayı çok seven bir insanım ama şey de çok iyi, yani yani evin derdinden gidip bir toplantıda bir saat dünyanın en salakça işini konuşmak bile çok iyi geliyor.
Şükrediyor insan.
Evet evet, şükrediyor. Evet. Elif de biraz böyle bir yoruldu dönemde, artık bir iş yapalım falan. Hı. Ben de biraz onu zorladım. Hı hı. Biraz çalış çünkü çalışmak iyi gelecek sana falan diye. Ve şey, iyi de geldi yani, arada böyle bir küçük hı-hı. işler yapıyor. Evet. İyi de geliyor bence. Dediğim gibi çünkü sabahtan akşama bütün gündemi Elif'in şey şu an. Tabii. Çocuklar.
Yani benimki büyük 14 olmak üzere ama bu sene LGS senesi ve ben kendime tam teşekküllü domest diyorum. İşte, evet, ve tabii. yani bu podcast benim için müthiş bir kaçış alanı, uğraşı. Değil mi? Evet, ve üretkenliğimin bir şekilde devam edebildiğinin de kanıtı. Dolayısıyla evet, onu her şekilde anlıyorum. Yani bir de Türkiye'deki sosyal sistem falan. Çok yetersiz çocuğu verebildiğin nitelikli, güvenilir kurumlarla falan.
Yok yok yok maalesef.
Evet evet. Peki geliyorum artık çocuklu hayata. Evde hayat nasıl geçiyor? Yani yaşları çok yakın. Bu interfemale aggression başlamamıştır henüz ama nasıl geçiyor bir gününüz?
Ya şöyle, bir çok net bir paternimiz oluştu. Evde bir, yani hep gördüğümüzde, zaten okuduğumuz, dinlediğimizde çocuklara rutin kurmak çok önemli. Hı-hı. Biz o rutinleri kurmaya çalıştık. Yani şöyle bir bizim çok benzer paternlerle ilerliyor günlerimiz. Sabah. Her sabah 7-7.30 gibi ben erken kalkıyorum bir tık evde. Ondan sonra 7-7.30 gibi çocuklar kalkıyor. Elif geceden devamlı hala Derya'yı emziriyor. Hı hı. Kalkıp yattığı için biraz perişan oluyor. Ondan sonra ben Derya ile Deniz'i alıyorum. 7.30'da bizim bir yardımcımız var. Hı hı. O uyanıyor, iniyor. Hı hı. 7.30'da çok net her günümüz. Hı hı. Dediğimiz gibi ben 7.30'a kadar çocuklarla vakit geçiriyorum. 7.30'da yardımcımız devreye giriyor. Ondan sonra Elif biraz o esnada uyumaya çalışıyor. 8'e doğru Elif kalkıyor. Deniz yuvaya başladı. Evde bir harala gürele, işte kahvaltılar. Hazırlanma. Sen ne yiyeceksin? Ben yumurtayı, şunu yemeyeceğim. Ben bunu yiyeceğimler vesaire. Hazırlanıp sonra Elif'le Deniz çıkıyor. Sonra ben Tokyo'ya çıkıyorum. Bir de köpeğimiz var. O da böyle üçüncü bir çocuk. Yani onun da bir sürü sorumlulukları, bakımı var.
Tabii tabii. Çocuklar onlar.
Ondan sonra ben işime gideceksem gidiyorum. Evden çalışacaksam, evde bir ofisim var, ofisime çıkıyorum.
Ama görüyorum spora başlamışsınız.
Evet evet evet, yani Derya 1,5 sene sonra başlayabildim artık ya. Bir de şey, omurgan falan çok kötü, yani yüzmem lazım.
Tabii çocuk taşımaktan.
Tabii. Yok, bitik canım, bitik. Tabii. Ondan sonra da işte akşama işte Deniz'i Elif okuldan getiriyor. Derya biraz bakıcımızla takılıyor ediyor. Akşam 6.30'da da çok net bir aile yemeği var. Yani 6.30'da sofraya oturuluyor. Ondan sonra çocuklarla harala gürele eğlence, yemek. Hı hı. Sonra bir saat anneanneler aransın, babaanneler aransın. Yok, evde oyunlar oynansın. Sonra da her gün 7.45-8 gibi bizim bir banyo vaktimiz var. Hı hı. O da bir ritüel. Hiç aksatmamaya çalışıyoruz. Yani her gün onu işte kızları ben yıkıyorum ve böyle bir sürü oyunlar oynuyoruz.
Nefis, şahane bir şey.
Çok eğleniyoruz, ediyoruz. Sonra da 8-8.30 gibi uykuya geçiliyor. 9'da da biz Elif'le ben bir koltukta bitmiş halde.
Çocukların fotoğrafına bakarak.
Ya tabii, bir de o çok komik.
Çok
yani,
acayip
bütün
bir
gün,
fenomen,
ya çok çok tuhaf bir şey o. Bütün gün böyle çocuk bitiyorsun. Artık kendine vakit ayıracağın zaman
ve
koltuğa.
Uyusun diye bir gözün
evet,
içine
evet, gözün
bakıyorsun.
Evet evet, gözün içine bakıyor. Uyumuyor bazen. Bir saat, iki saat sürüyor uykular. Sonra otur, oh diyorsun ve 5 dakika sonra ya şunu gördün mü? Bugün çok daha bak bunu çektim falan deyip böyle ekrana biz onların videolarını, fotoğraflarını yansıtıp böyle şey, onları konuşmaya başlıyoruz.
Evet, yani bebekler, çocuklar bir yaşa kadar tornadan çıkmış gibi ya, bence ebeveynler de aynıyız.
Öyle,
yani.
Öyle,
herkes
aynı,
de aynı şema devam
aynı.
Ediyor. Evet. Peki mizajları nasıl farklı? Hani görüyorum Deniz kelime haznesi, sözel iletişim müthiş kuvvetli. Derya'da da böyle acayip bir akıl var.
Ya,
yani
evet,
başka parlıyor.
Şeyler tam olarak zıtlar. Yani o çok muhteşem bir şey.
Başak,
ben böyle
anne
babaya doğan bir hediyesi olarak görüyorum onu. Yani böyle ben de kardeşimle çok farklıyım. Sen de eminim öylesin. Yani böyle kardeşlerin aynı anne babadan çıkmamış gibi olması çok çok güzel bir şey aslında anne baba için. Çünkü birindeki bir derdi diğerinde yok. Ondaki güzellik onda yok ama ondaki bir şey böyle çok çok zenginleştiriyor hayatı. Deniz çok introvert bir çocuk. Çok böyle sakin, daha çekingen, kendi dünyasında bir çocuk. Ama şey de çok bilişsel bir çocuk. Yani
çok da kararlı ama
evet,
görüyorum.
Evet, bilişsel olarak şey de böyle bir tık yaşıtlarından iyi bir noktada. Ama mesela o da fiziki olarak şey bir çocuk, geride bir çocuk. Yani böyle bir kaba motor beceri falan çok kötü. Biraz benim çocukluğuma benziyor. Ya bir de şey oluyor zaten, yani çocukla birlikte kendi çocukluğun ortaya çıkıyor ya. Yani Deniz biraz böyle şey, dediğim gibi kaba motorda biraz daha zayıf. Ondan sonra Derya da ama çok daha şey bir çocuk. Yani böyle bazı, ben öyle tanımlıyorum. Bazı insanlar vardır hayatta, yani bir odaya girseler, bir iş yerine girseler böyle enerjileriyle girerler ya. Yani öyle bir çocuk o. Bir inşallah da o enerjisini hayat boyu taşır. O da daha şey, kayıttan önce de seninle sohbet ediyorduk ya. Araları çok yakın olduğu için kendini Deniz'le yaşıt falan zannediyor galiba Şapşik. O yüzden böyle hızlı upgrade oluyor diyorum
işte
ben böyle.
İşte evcil hayvanlarda kendini insan zannediyor. Evet, evet, evet. Herkes evet, işe evet, benziyor.
Evet, evet, evet. Şey yani çok ruhen çok farklı çocuklar. Enerji olarak çok farklı çocuklar. Ama çok güzel. Ama aralarındaki ilişki çok güzel yani. Onu böyle iyi tutmaya çalışıyoruz.
Deniz
mutlaka
nefis yemek yediriyordu geçenlerde.
Tabii. Yani
ya,
böyle Deniz'in böyle çok tatlı bir ablalık tarafı var. Ve o da hani geçen koyduğum videodan bahsediyorsun. Evet. Şey yakaladım yani şans eseri, böyle içeride bir geldim böyle bir bayağı bir oturdum seyretmeye, ben dur bir şunu çekeyim bari diye. Böyle çok şey tatlı. Deniz böyle Derya'yı yediriyor. Kendi aralarını düşüyorlar, onu kaldırıyor, onu giydiriyor falan, böyle saçını tarıyor, bir şey böyle seviyor. Derya ona, Deniz'e böyle yardım etmeyi falan seviyor. Güzel bir ilişki var aralarında.
Çok tatlı. Bakalım şimdi ileride bu paralel oyundan geçip birlikte oyun kurma yaşları evet gelecek. O zaman
biraz başladılar, biraz başladılar mesela böyle bir odada bazen yakalıyorum böyle bir oyun kuruyorlar. Derya'ya yönlendiriyor Deniz ve bir küçük başladılar.
Bravo. Başak abla iyidir evet, ya. Evet. Ben de kardeşime çok zulmetmiştim bir başak olarak ama neyse iyi olurlar. Peki sen nasıl bir babasın? Kızlar mesela büyüdüklerinde tamam daha çok erken reprezentatif bir süre geçmedi ama senin için ne diyecekler, ne derlerse mutlu olursun.
Yani şey değil, ben böyle hani çocuklarımla arkadaş hani şeyler vardır ya. Ya ben biraz çocukların hayatında eğlenceli taraf benim evde. Derya'nın, Deniz'in bahsettin ya biraz dil gelişimi iyi. Biraz onu da böyle bir ben mizah seven, hayatında mizahı korumaya çalışan, biraz sense of humor'a önem veren bir insanım. Onu çocukla kızlara da bu yaştan kazandırmaya çalışıyorum onu böyle. Yani Deniz böyle arada kelime şakası yapıyor.
Geçmiştir o genetik olarak Arda Bey.
Ya inşallah bilmiyorum hani bir şeyleri komik buluyor, söylüyor, komik anı anlatıyor falan böyle hani 3 yaşındaki haliyle. O çok hoşuma gidiyor. Ya ben ileride de hani beni ancaklarında böyle yani şey de olmak istemiyorum ama belli yerlerde de baba figürünün özellikle bir kızın, bir kadının hayatında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii. Ve o böyle bir sağlam duran baba, gerektiğinde sert yani sert ama şey yanlış anlaşılmasın ne olur. Hani,
tabii. Yani o önemli. Disiplin, kararlılık, sertlik negatif bir şey değildir.
Değil.
Türk insanı onu
yanlış,
çizgisini
evet,
çok karıştırıyor.
Aynen yani şey ben kızların hayatını ya babamla çok eğlenirdik biz, çok eğleniyoruz. Ya bazen de bu herifin de tersi pistir ya. Çünkü benim tersim yani iş hayatında da öyledir. Yani ben iyi bir patron olduğumu düşünüyorum ama biliyorlar benim ekip arkadaşlarım da. Hiç haksızlık yapmamaya çalışırım. Kimsenin hakkını yememeye çalışırım ama sert olunması gereken yerlerde sert olması gerektiğine inanan bir insanım ki o şey hayat öyle bir yer.
Yok katılıyorum zaten ebeveynlik de öyle bir şey. Öyle, yani eski benim yöneticim Hürriyet'te çocuk ve köpek yetiştirmek aynı şey. Kesinlikle disiplinli ve hep kararlı olacaksın derdi.
Evet, evet. O, yani sınır çizmek çok deniyor ya işte sınırları çizmek.
Bir de demin dedin ya hani baba çok önemli bir model. Evet yani mesela senin eşine davranman da onların ileride seçecekleri erkekleri
tabii
çok işte,
evet,
belirleyecek.
Çok, o kadar
yani
ya. Çok zaten şey kıymetli deniyor ya. Bir çocuğun 3 ebeveyni var. Anne baba ve anne babanın ilişkisi.
Doğru.
Yani anne babanın ilişkisi 3. ebeveyn. Ve çok önemli yani. Ben mesela şey dediğinden hareketle benim evimde de annem babam birbirlerine sevgilerini gösteren insanlardı. Yani bazen şey oluyor ya evindeki normali her yerin normali zannediyorsun ya. Sonra öyle olmadığını gördüm her yerin normali. Evet. Ben de mesela sevgisini göstermekten çekinmeyen bir insanım. Yani gösteririm böyle mesela Elif'e her gün şöyle bir şeyim var. Elif seni bugün sevdim söylemedim galiba. Söylemedim. Seni çok seviyorum falan. Hani her gün söylemeye çalışırım bunu. Kızlara da mesela yani böyle onların yanında Elif'i sarılıyorum öpüyorum ve bu şeyi de görüyorum mesela. Bizim şöyle bir şey oluyor mesela. Çok yorgun bir gün geçiyorum. Elif'e sarılıyorum. Bir bakıyorum böyle Derya bakıyor. Deniz bakıyor. Geliyorlar. Sarılıyorlar. Yani o çok önemli. Dediğin gibi yani anlatılabilir bir şey değil. Gördüğünü yapacak zaten. Hani o ebeveyn arasındaki ilişki çok değerli.
Çok
yani bırakabileceğim tek şey o aslında.
Ben onları bazen şey diyorum, podcast'te alternatif isimler böyle kendi kendime bulup gülüyorum. Mesela bir tanesi de biz böyle değildik. O da mesela anne babanın birbirine gösterdiği sevgiler ve aile içindeki o açık iletişimdi. Mesela şimdiki çocuklar o bakımdan daha şanslılar
daha şanslı
diye düşünüyorum. Evet.
Kesinlikle.
Peki demin böyle çerçeve ve disiplin ondan bahsettin. Hemen buradan bir tık eğitime zıplayacağım. Çocukların eğitiminde şimdi Deniz yuvaya başladı, kreş yuvaya başladı, Derya daha evde ama benimsediğiniz bir böyle ekol var mı? Bir Montessori'ydi, Waldorf'tu ya da ne bileyim işte serbest çocuktu falan.
Ya şöyle Elif'le de böyle konuşuyoruz bu konuyu. O konuda birbirimizle şöyle şeyler delirmeyeceğiz diye bir şeyimiz var. Çünkü çok delirmeye müsait bir alan ya bu. Yani tabii. Delirmekten kastım şu, ne olur kimse yanlış anlamasın. Böyle arkadaşlarım da var ama. Hani çocuk daha 3 aylık anne karnındayken okul kurasına yazdırma
şimdi
falan gibi.
Şimdi onu diyecektim. Çocuğun daha TC kimlik numarası yokken kaydı yazdırma var.
Biz onlar biz o olmamaya çalışıyoruz. Yani ben bir şekilde şöyle bir şey gelişti hayatımızda. Böyle ben kendi hayatımda da biraz akışına bırakmayı seven bir insanım. O akışına bıraktığım yerdeki yolları bulmaya çalışırım. Deniz'de de mesela şöyle oldu. Bizim evimize çok yakın Waldorf ekolünden bir yuva vardı. Her çocuk bir evren diye. Evet, bir tat yuva vardı. Waldorf ekolünü benimsiyorlar. Biz oraya bir oyun grubuna, eve çok yakın diye işte oyun grubuna götürmeye başladık. Ve çok sevdi. Deniz dediğim gibi çok daha sakin, içe dönük bir çocuk olduğu için ona iyi geldi orası. Sonra çok sevdik ve oradan devam ettik. Şimdi orada yuvaya başladı ve çok iyi geliyor. Mesela yani mutlu gidiyor. Yani her sabah ben onu mesela okula iyi eğlenceler diye uğurluyorum. Ondan sonra her sabah ne yaptın, akşam geliyor işte böyle ıhlamur içtik, bahçede bilmem ne yaptım falan diye çok çok güzel anlatıyor. Çok ondan sonra şey, ondan sonrası için eğitimde de şey yapmayacağız yani, onu konuştuk Elif'le. Şuraya vermeliyiz, buraya girmeli bu çocuklar. Benim tek derdim var zaten, eğitim sisteminin şu an ilerleyen dünyanın çok gerisine kaldığını düşünüyorum.
Türkiye'deki
çok net, çok çok net, çok net geride kaldı yani böyle çocuklar. Ya benim bütün arkadaşlarım çocuklar 5-6 yaşına gelmeden YouTube'dan İngilizceyi öğreniyorlar, okuma yazmayı öğreniyorlar falan. Tabii, ve şey, sonra okuma yazmayı öğrenmiş çocuğu tekrar alıp okuma yazma öğretmeye çalışıyorsun ve mutsuz oluyor. Aa, bu çocuk işte derste ilgilenmiyorlar falan. Ya bütün arkadaşlarım benzer sorunları yaşıyorlar. Bir, eğitim sistemi çok geri. İki, yani ben yeni dünya düzeninde mutlu çocuklar olmaları, insan ilişkilerini doğru kurmuş çocuklar olmaları bana daha doğru geliyor. Yani eğitimi çok iyi olup arkadaş çevresi kötü olacağı bir okula düşmesindense eğitimi ortalama olsun ama çok iyi insanlarla bir arada zaman geçsin tercih ederim. Çok açıkçası.
Bir sonraki sorumu otomatik ben cevaplamış oldum. Pardon, bilakis şahane oldu. Nasıl bir eğitim hayal ediyorsun?
Ya öyle dediğim gibi yani şey, iyi insanlarla olsun, çok şahane bir eğitim olmayabilir. Ama iyi insanlar, o çok bence çok çok daha önemli.
Ben de öyleydim. Ben de tek çocuk var ama zaman zaman o çukura maalesef düşüyorum. Bu LGS'ye yaklaşınca beni bir stres sardı ki aslında rahat olmam için her türlü altyapımız var ama o böyle etrafındaki herkes i̇şte seni çok zehirliyor. Ve biz Leyla'yı İyelev'deydi. Biz İyelev'den aldık ama İyelev zaten genel olarak hani benim gözümde iyi gitmiyordu. Bilfen'e verdik, bunu söylemiyordum ama artık işte formalı mormalı paylaşıyorum. Bir sürü Bilfen var, hangisinde bilmiyor. Ve LGS için doğru bir karar verdiğimizi düşünüyorum. Çok saçma.
Tamam, ben sınava hazırlayan bir okuldum, ben çok bilmiyorum da.
Evet, diyorum ki iyi bir liseye gitmelisin. İstiyorsan üniversitede, istersen okuma ya da ne yaparsan yap diyorum. Yani iyi bir temel eğitim almak zorundasın diyorum. Ama ikinci bir çocuğum olsa ikinciyi gerçekten mahalle okuluna
ya verirdim. Ben ona çok üzülüyorum. Kesin yani. Verirdim. Benim mesela bizim evin orada işte bayağı boğaz manzaralı çok güzel bir ilkokul var. Yani devlet ilkokulu çok güzel. Ama böyle şey işte yani eğitime bilmem ne falan deyip böyle büyük ihtimal biz de bilmiyorum yani. Ama hayırlısı. İşte evet, şu an kurallar muralar yok hayatımızda. Böyle biraz akışında gidecek inşallah.
Yok, ben de o yolları seçmedim hiç. Peki hani alıcı okul eğitimi, akademik eğitim bir yana, sence şimdiki çocuklar neleri öğrenmeli? Yani mesela ben hep şey derim, spor yapsın, kodlamayı öğrensin ve birazcık sanat bilsin. Senin böyle kriterlerin var mı?
Bir şey olmalıyı tabii ki istiyorsun anne baba olarak. Yani sporla ilgili bir şeyle ilgilensinler asla zorlamadan, ama neyi seçecekse, bir takım sporunu mu seçecek, bireysel bir sporunu mu seçecek? Yani fiziksel bir aktivitede bulunsun. İki, bir de sanatla ilgili bir şey olsun ama mesela Deniz böyle pedagog da benzer bir şey söylüyor. İşte Deniz'i tanıyanlar da böyle biraz sahnede olabilecek bir kız. Şeyi seviyor. Yani böyle bir storyteller bir kız. Hikaye anlatıcısı. Hikaye anlatmayı seviyor. Hikayelerle ilişkisi güzel. Ben o tarafa doğru eğer bir şey olursa onu itmek isterim. Ama hani böyle şey var ya işte, yeni dünya düzeninde şunu öğrenecek teknik, artık kodlama bilmeyen bir şey yapamıyor bilmem ne bir şey. Bana mesela ileride geçer akçenin onlar değil, daha çok biraz daha ilkele dönecekmişiz gibi. Ya mesela şey olsunlar isterim ben, kızlar. Ya isterim, sadece bir baba olarak söylüyorum. Dünyanın her yerinde geçecek bir meslekleri olsun. Bu aşçılık, kuaförlük, anladın yani, bu böyle bir elle yapılan.
Meziyet, zanaat. Yani
3000 sene önce de hala geçer akçe olan, bugün de geçer akçe olan, 100 sene sonra da. Yani aşçılık yani bir insanı doyurabilmek. Ya yani bunu İsveç'e de gitse yapabileceği bir meslek, Afrika'ya da gitse yapabileceği bir meslek, İstanbul'da da kalsa yapabileceği bir meslek. Ya da birilerinin saçını kesmek ve onu güzel göstermek. Yani dünyanın her yerinde yapabilecek bir şey. Dediğim gibi zanaat biraz elle yapılan meslekler. Böyle bir elle yapılan bir mesleği, yani meslek. Tabii. Onların hayatında belki meslekler olacak, yani bilmiyoruz.
Tabii
belki.
Şimdi yani bu senin hayalin ama eminim ki bambaşka tabii, şeyler yapacaklar.
Ya ben anne babam mesela dönüşüyor. Tabii canım anne babamız. Bitiyor. Ben 5 yaşındayken 6 yaşındayken bu soruyu yönelseler benim reklamcı ya yaratıcı yönetmen falan desen o zamanlar yaratıcı o ne be falan diyeceklerdi. Hani belki sizin ben onu söylüyorum belki şu an dünyada olmayan bir mesleği yapacaklar. Yani çok tuhaf yerlere gidiyor ya bu yapay zeka inanılmaz hızlı gelişiyor onunla birlikte birçok meslek ölüyor vesaire ama dedim ki ben biraz böyle hala onun analog taraflarını çok beslemeye çalışıyoruz ve ben insanoğlunun o çok dijitalleşme dünyasında biraz böyle kontrolden çıktık ya hepimiz. Yani evet. Belki kendim dahil öz eleştiri vererek
İki söylüyorum. Sonraki sorum oraya gelecek zaten.
Evet, evet. O yüzden de böyle kızların analog şeylerde bir şeylerde başarılı olmalarını isterim.
Nefis
yani.
Bence şahane.
Başarılı duruş. Doğru kelime değil de ona o meziyete tanışık, sahip olmaları diyeyim.
Tanışık, becerikli. Aynen, evet, yani. Evet hani dijital okur yazarlık değil analog okur yazarlık evet, evet, gibi. Evet, evet. AI dedin ya demin öyle de bir sorum var. AI sence bizim çocukların geleceğinde onlara destek mi olacak, rakip mi olacak yoksa hayatlarına nasıl katkı katacak sence? Böyle bir ya, fikrin olabilir mi?
Ya AI ben şöyle bir şey var Evrim. Böyle bir 6-7 sene önce bizim mesleğin böyle bir şeyleri var. Cannes diye böyle Cannes'da yapılan bir şey var. Festival var. Orada şeyin bir konuşmasını demiştim. İnterneti bulan adam. World Wide Web'i bulan adamın bir konuşması vardı. Adam AI'in etiği üzerinden konuşuyordu. Yani böyle artık AI zaten gidecek bir yerde.
AI'in
zaten
etiği var mı benim indirim?
Evet evet. Şu an zaten Open AI'daki bir şu an yaşanan bir deprem var.
Sen ya. Altman'ı attılar,
CEO istifa
aldılar,
etti bir şey oldu vesaire. Şey CEO'yu şutladılar. Birileri oldu ve birileri istifa etti vesaire. Orada da benzer zaten. Hani yönetim kurulunun çıkarttığı haberlerden şey diyorlar işte. Hani endişe edici yerlere gidiyor vesaire. Şimdi yapay zekanın gideceği yeri kimse öngöremiyor. Yani bu böyle bir kötü bir yere doğru da ilerleyebilir. Bu bir tool ama tool olmaktan da çıkabilir gibi bir durumu var. Ben açıkçası bunu şey gibi söylüyorum. Bana da mesela ben internetle çok biz ortada tanıştık ya. Yani sen de hayatının yarısını analog geçirmiş yarısını dijital geçirmiş
tabii,
bir insansın. Evet, ben de öyleyim
tabii,
yani.
Evet.
Ya ben gerçekten tam ortasından tabii, yani evet. Hayatımın bir kısmı evet. Tamamen analog bir kısmı dijital evet. Geçti. Evrime ben desem ki 96-97 senesinde internetin ilk çıktığı tanıştığın zamanlarda böyle böyle desem öngöremezdim büyük ihtimal.
Tabii yani hayatının şu 2020... her şeyini şunu da yapacaksın. Aynen. Gazeteyi de burada okuyacaksın. Ha, alışveriş
yani
de burada yapacaksın.
Öngöremez bir şeydi yani evet. Şeyde de 50'lerin 60'ların gelecek tasvirini yapan filmlerde bile böyle bir hiçbir hiç kimse buraya gideceğini öngöremedi. Yapay zekada da ben hani böyle şöyle olacak böyle olacak diyemiyorum yani açıkçası. Ama biraz beni belli yerlerde korkutuyor yani şey anlamında korkutuyor. Kontrolden çıktığı yerlerde hep böyle bir şey senaryoları var ya felaket senaryoları var ya. Umarım oraya gitmez ama bu benim hani senin benim kızlarımızın hayatında da hani onlar bizim yaşımıza geldiğinde de çok başka bir yerde olacak bence. Yani ben şeyin de değişeceğine inanıyorum. Hani yapay zeka şu an meslekleri öldürüyor, belli şeyleri öldürüyor ya. Ama onun dönüştürdüğü şeylerin ortasında olacaklar. Ama bu ben mesela şimdi konuşurken de düşünüyorum da bizim gibi de değiller aslında. İçine doğdular yani derya da deniz de.
Yani yapay dijital konuşuyorlar.
Hayır dijital evet. Konuşuyorlar zaten de yapay zekasız bir dönemi de hatırlamayacaklar. Belki onların da evet bizdeki elektrik su gibi
evet,
normal olacak.
Almanca bilmiyorum. Bir laf vardır kendini şaşırt biz de öyle bekleyeceğiz
evet,
ve
evet,
göreceğiz.
Bakalım.
Buradan öbür soruya geliyorum dijital kullanımı. Anladığım kadarıyla Deniz 3 yaşını yeni geçti hala evet. Hiçbir ekranla evet. Dijitalle tanışmadı. Bu bence çok doğru çok destekliyorum ama yapmasının çok zor olduğunu biliyorum. Hani yapamıyorum diyenlere örnek olsun nasıl yapıyorsunuz nasıl
ya
yönettiniz?
Şöyle Deniz şu an 3 yaş 2,5 aylık diyeyim 3'ü geçti işte dediğim gibi yeni geçti. Hala biz hiçbir şey izletmedik Deniz'e gerçekten sıfır ama yani şöyle bazen ben de dinamazda ben 44 yaşındayım. Hayatımda sigaradan nefes çekmedim. Bak çok meraklı bir insanım. Her türlü ortama girdim. Ortama girdim. Mesela hiç çekmedim. Ve bana inan. Hiç mi? Evet. Sıfır. Gerçekten sıfır. Evet. Sıfır falan diye. Evet. Deniz de sıfır. Ama şu değil yani. Anneanneyle, babaanneyle, halayla, teyzeyle telefonda konuşuyor. Ya da akşam ben ona böyle çocukluk fotoğraflarını gösteriyorum. Ama mesela bir çizgi film izlemiyor. Bir film izlemiyor. Ve bunun inanılmaz iyi geldiğini düşünüyorum ben Deniz'e de. Şu an Derya'ya da. Orada anne babaya çok iş düşüyor. Yani biz sofraya tabii. Oturduğumuzda. Çok net şey çocuklarla %100 ilgileniyorsun yani mesela kitap okuyoruz sohbet ediyoruz Deniz'e oyun oynuyor mesela Deniz çok güzel bir ben hep söylüyorum çok güzel bir sofra arkadaşı yani oturduğunda şaka yapıyor bulaşıyor bir şey yapıyor ediyor falan böyle mesela Derya bir tık daha sofrada zor bir çocuk Onda da mesela şu an en sevdiği şey kitap okutmak. Yani oku oku oku oku diye oturuyor. Okuyorsun ama 7 tur aynı kitap bir daha
tabii,
baba falan diye.
Zaten şimdi görmüşsündür belki Deniz'de. Sen okurken bir anda alacak cümleyi noktası virgülüne kadar kendi tekrar
tabii,
edecek.
Tabii başladı canım. Evet. O yüzden evet. Biraz hani ekransız yaşatmak zor. Çok net yani evde mesela bizim çocuk uyuyana kadar asla televizyon açılmıyor. Onların yanında mesela ben çok telefon kullanıyorum ama ne yapıyorsun baba dediklerine iş yapıyorum, i̇ş diyorum. Onu iş diyebiliyorlar. Şöyle bir önce bir korkuya kapılmıştık Elif'le, yani yuvaya başladığında bu kızın şimdi yaşıtları izliyor ekran, ne bileyim sosyal olarak biraz konuşacak bir şey olmasa bir şeyler başlatsak mı falan diye. Okuldaki öğretmenlere yok yok dedi, hiç bizim burada da öyle bir şey yok. Gittiği yere kadar gitsin, hiçbir şey
bence
kaybetmezsiniz dedi. Ya tek dert dediğim gibi hani öneri verebileceksem de şey derim yani biraz anne ve babanın özverisini istiyor. Yani onu
kesinlikle
şeyi
yani
yok.
Sen elinde cep telefonuyla tabletle gezersen evin içinde sürekli.
Tabii çok
o da onu
çok çok
net.
Yani azıcığı yok. Yani hep de gördüğüm söylenen de o.
Ya hep ya hiç.
Biz hiç tercih ettik. Evet. Zor oluyor belli yerlerde ama inanılmaz katkısını görüyoruz
çocuklarda.
Kesinlikle
katılıyorum. Bizde de mesela şey yapıyoruz bu sene. Erkek arkadaşımın önerisiydi vallahi o benden daha akıllı. Dedi ki 9:30'da hepimiz cep telefonlarını bırakalım.
Süper.
Hepimiz bırakıyoruz. Bir kenara koyuyoruz. Çalmadıkça, özel bir durum olmadıkça elimize almıyoruz. Süper. Evet. Peki baba olduktan sonra işe, projelere bakışın değişti mi Arda? Daha böyle çocuk odaklı, bebekli projeler falan ya da ne bileyim daha ne bileyim empatisi yüksek, daha şefkatli değiştin mi?
Yaptığım iş yaratıcılıkla ilgili bir iş olduğu için hayatımdan çok beslenerek yapıyorum bu işi. Tabii ki değişti. Geçenlerde hatta yaptığımız reklamlara bakıyordum. Çok fazla kız çocuklu reklamlar falan. Yani böyle kız çocuk olsun, kız çocuk olsunlar yapıyorum arada. Ama şey oldu yani hep söylüyorum. Baba olmak böyle bazen Elif'le konuşuyoruz yabancılaşıp. İnsan yaptık diyoruz ya, çok tuhaf ya. Muhteşem bir şey. İnsan yaptık ya. Evet. Yani ve önümüz yani gelişiyor ve mucizevi bir şekilde gelişiyor.
Evet, senin kontrol edemediğin bir şekilde gelişiyor ya. O müthiş zaten.
Muhteşem bir şey ya. Ben yabancılaşıp böyle baktığımda böyle bazen hayran kalıyorum yani o şeye, o gelişime. O da çok benim mesleğimi de besliyor aslında. Yani baba olmak, çocuk yetiştirmek, yaratıcı olarak besledi. Mesela şeyde de çok basit işin basic'ine dönüyorsun ya, en basit noktasına dönüyorsun ya çocukla birlikte.
Aynen.
En ilkelini görüyorsun 101. Ve anlıyorsun ya, kendini de anlıyorsun, insanı da anlıyorsun. Evet. Ya tamam işte bak bu sebeple zaten bütün ben de böyleyim, bütün insanlar böyle ya da bu sebeple böyle öğreniyoruz, bu sebeple böyle yapıyoruz diye. O yüzden bence çok katkısı oldu.
Nefis. Peki şimdi buradan birazcık çocuk ve reklama gideceğim. Eskiden bile şeydi, herkes çocuğu bir reklamda oynasın, dizide oynasın, böyle bir ekranda olsun isterdi ve bu eskiden iyi de para getirirdi ama aslında bunlar zor süreçlerdi. Yani yıpratıcı süreçlerdi. Evet. Ve ama zamanla da bir yandan da değişti mi bu süreç? Şimdi sen,
yok,
ben, biz X kuşağıyız. Y'nin kıyısındasın sen. Z ile birlikte ve Z'ye de yönelik çalışıyorsun. Hı. Nasıl görüyorsun bunu? Bu birazcık dönüştü mü? Mesela şimdi herkes, bütün çocuklar sosyal medyada bir fenomen ve influencer olma yoluna mı dönüşüyor?
Ya evet, işte çok ekranlı yaşamaya başladık. Artık kimsenin de şeye ihtiyacı kalmadı. Eskiden tek ekran, televizyon, onun karar vericileri vardı. Ünlü olmak da, televizyona çıkmak da bir yoldu. Şimdi dediğin gibi yani herhangi bir çocuk evinde bir YouTube kanalı açarak bir hafta içerisinde bütün dünyanın izlediği bir şeye dönüşebiliyor. Reklamcı olarak bakarsam reklam oyunculuğu üzerinden ilk sorduğun yerden gelin. Tavsiye etmem. Setler çünkü,
bunun geleceğini bildiğim için soruyorum zaten.
Setler çünkü çok zor yerler. Ya biz arada işte bebekli setler çekiyoruz. Çocuklu filmler işte atıyorum. Bebek reklamı çekiyorsun. Bebek bezi bir şeysi. Ya da işte çocukla ilgili bir şey çekiyorsun vesaire. Çocuklar için çok yorucu. Üzülüyorum bazen.
Ki şimdi şartlar aslında birazcık daha kontrollü.
Tabii.
Onun süreleri kısıtlandı
tabii
falan.
Yani
eskiden
onun şeyleri var.
Bir girerdi çıkmazdı
yok,
yani.
Yok. Şimdi
setten çocuk.
Olabilecek en iyi şartlar sağlanıyor ama bir çocuk için doğru bir yer değil set baktığında bence. Çocuğun bu kadar ekranda olması da, bu çok şeye geldim hani başka bir açıdan bakarak da, çocuk oyuncu vesaire de yönetilmesi çok zor bir süreç bence çocuğun psikolojisi için.
Aynı şeyi düşünüyorum yani. Tabii bunu söylerken durduğum yeri de bir anlatayım ki sonra bu ne Periz bu ne Lanet Ursu demesinler. Leyla Bağımsız bir filmde oynadı. 2024'te gösterime girecek ama özellikle festivallere, yarışmalara odaklanan bir film oldu ve gerçekten Leyla'nın çalışma sürelerinin çok kontrollü ve kısıtlı olduğu bir süreçti. Dolayısıyla biz hiçbir şekilde burada negatif bir şey yaşamadık. Ama evet yani meşhur ana akımdaki dizi oyuncularına, çocuklara bakıyorum. Bir kere müthiş tanınıyorlar. Çocuk kendi karakterini geliştirmekten uzaklaşıyor.
Başka bir yere.
Evet, herkes onu tanıyor. Aslında çocuk belki de böyle sokakta burun akarak dolaşacakken bambaşka bir kalıba sokulmak zorunda kalıyor. Psikolojisini çok etkiliyor.
Şey ama zaten bunu, şöhreti koca koca kadınlar, erkekler kaldıramazken küçücük çocukların çok şöhret çok zor bir şey yani. İnanılmaz zor bir şey. Nedim yani 25-30-40 yaşındaki koca koca insanlar kaldıramıyor. Evet. Küçücük çocuğun zaten kaldırması çok zor bence. Yani evet. Çok zor bir şey.
Evet, ben mesela Leyla için şey diyorum. Reklam kampanyasında yer alabilir ama yurt dışında bir işse. Burada kimse görmeyecek. Kendi de görmeyecek. Arkadaşları da görmeyecek. Kimse bilmezse okey ama para kazanır.
Çok acayip çünkü yani okula gidecek ve bütün arkadaşlar o gün ona farklı bakmaya
tabii,
başlayacak.
Tabii halbuki dün akşam televizyonda. Çocuk tabii yani evet.
Şöhret çok zor ya, çok evet. Zor.
Peki ama görüyoruz yani bazı çocuk profilleri var. Bazısınınkini ebeveyni yönetiyor. Bazısı erken kendi yönetiyor. İlle de böyle olacağım diyenler neyi öğrenmeli sence? Hani neye dikkat etmeli? Hani şu tekniği kullanmalı ya da şunu hani böyle küçük bir tüyoların var mıdır? Mesela benim çocuğum çok güzel yemek yapıyor. Evet, ben ona bir kanal açacağım. Orada hani neye dikkat etmeliyim?
Ya onun
bir
şey
öyle
yok.
Bir şey var mı önerebileceğin?
Bilmiyorum ki ben de
bence
doğrusunu.
Yok ama.
Bence
hani,
de yok. Ben mesela.
Sen mutfaktasın ya.
Evet evet yok. Ben mesela ben de senle buna girmeden konuş. Çok nazara inanmayan bir insanım. Ben bazen overshare dedikleri yani çok paylaşıyor gibi görünebilirim ama çok paylaşmıyorum aslında hayatımı. Yani mesela ailemde çok büyük şeyler yaşanmış olabilir. Ben böyle ay çok üzüldüm bunlar yaşandı vesaire hiç öyle şeyler paylaşmıyorum. O gün yaşadığım küçücük bir şey varsa
evet,
onu paylaşıyorum. Ama mesela ben dediğim gibi kendi hayatımdan da yani sosyal medyayı kullanmayı seven bir insanım. Hep de böyle oldu. İşte ben 2000'lerin başında Ekşi Sözlük'te yazardım. Çok seviyordum. Ondan sonra Twitter çıktı. Twitter'ın böyle o zamanlar fenomen deniyordu. İlk fenomenlerinden, çok takipçilerinden. Sonra Instagram'ı kullanmaya başladım. Vesaire gitti böyle ama orada da hep bir şeyim vardır mesela işte kendimce kurallarım var. Ben yediğimi paylaşmam, içtiğimi paylaşmam, aldığımı hani ben bunu yedim, ben bunu aldım, ben bunu giydim çok yapmamaya çalışıyorum. Ama mesela ben de pandemide şöyle başladı. Çocukları o da bir tartışma konusu ya çocuklar ne kadar paylaşılmalı, onların hakları vesaire. Ben mesela çocukların fazla paylaşan bir insanım ortalamaya göre. Paylaşma sebebim de tamamen şey. Bir pandemide sohbetin başında konuştuk. Evet, evet yani sevenleri mevenleri böyle küçük küçük paylaşıyordum. O kadar güzel insanlar tepki geliyordu ki. Sonra böyle biraz eğlenmeye başladım. İki bir de sonra da böyle şeyden de Instagram'ı ben şu an çok aktif kullanıyorum. Twitter'ı bıraktım neredeyse. Instagram'da da böyle tatlı bir kitle oluştu. Bir tanıyanlar, bir beni sektörden bilenler. Bir de böyle merak edip sonra bir yerlerden vesaire gelen insanlar. Hiç kötücül neredeyse gerçekten hiç kötücül bir mesaj almadığım için zaten rahatsız olmadım. İki de o kadar güzel mesajlar geldi ki böyle hani hala da geliyor işte yani. Ne olur Deniz'in bir şeysini paylaş falan. Ben bugün çok kötü bir gün geçirdim. Akşam Deniz'i gördüm ve bana çok güzel geldi bu. Ben çünkü mesela kızları da asla şey diye paylaşmıyorum. Bak açıp bakabilirsin Instagram'ı hani. O gün bir şey yakaladıysam anlık paylaşıyorum. Hani böyle kurgu hiçbir şey yok. Ay kızlar giyindi bilmem ne oldu hiçbir şey
zaten
yok.
Zaten benim hoşuma giden de o. İçten samimi olduğu gibi.
Evet evet yani bayağı olduğu gibi. Yani benim hani hiçbir zaman böyle bir kurgu hiçbir şey yoktur. Orada. Ama dediğim gibi işte konuyu şeye toparlayacağım. Ben de şeyi bilmediğim için ben tamamen içgüdüsel hareket ediyorum. Ve öyle kullanıyorum. Hani bunun bir yerden sonra çocuğuma zarar verdiğini tırnak içerisinde ya da iyi olmadığını düşünürsem yapmam. Şimdi bunu yapacak insanlara da bunu bir tartmaları gerekiyor. Yani şey çünkü bazı şeylerin dedim ya hani ekran konuşurken azı yok. Yani ya yapacaksın ya yapmayacaksın durumu. Onu da ya yapacaksın ya yapmayacaksın. Ve çocuğun için iyi mi değil mi karar vereceksin. Ama yani şu dönemde de işte seninle az önce konuştuğumuz şey. Yani 30 tane arkadaşının 29'u yapıyor ve o yapmıyor da bir yerden sonra onu böyle şey... Mutsuz hissettirecek bir şey geliyor ya.
Evet
yani.
Ama mesela Leyla'nın hala Instagram'ı yok, Facebook'u yok.
Yok maalesef.
Yok sadece Snapchat kullanıyor, TikTok'u yok. TikTok hatta hiç yani
bütün arkadaşlarına
yasak.
Var ama değil mi TikTok?
Hepsi herkeste var evet, ama işte. Leyla başta çok direndi ama şimdi kabul etti. Ona olan olabilecek zararlarını anlattıktan sonra sadece i̇şte Snapchat'i tuttuk. Çünkü artık WhatsApp falan kullanmıyorlar, oradan yazışıyorlar. Bir de ergenlik gelince paylaşacağın şeyler için izin alman gerekiyor. Evet.
Leyla kaçtı şu anda?
Leyla 13,5 yani 13,5, Mart'ta tamam. 14 bitecek. Aha. İzin verdiğine de paylaşımdan sonra trip atabiliyor. Mesela bir HPV aşısı postu paylaştım onun izniyle. Okuldan bir arkadaş laf etti diye evde kriz çıktı. Hop onu da kaldırdık falan. Dolayısıyla yani çocuğun rencide olma kafası gelince tabii, anne tabii beni işte. Utandırma. Evet. O zaten otomatik tabii, olarak başka bir şeye dönüşecek. Evet. Şimdi sana bir yine anne baba karı koca sorum var. Çocuk sahibi olmadan önce... hayal ettiğiniz anne babaya mı dönüştünüz, yoksa oha dur ya bu başka bir şeymiş falan dumur olduğunuz şeyler ya, oldu mu?
Evet, anne babalık asla planlandığı gibi değil yani, hiç öyle bir böyle olacağım böyle olacağım değil, çünkü bir düşüyorsun, o bu ne falan deyip böyle kendini bir durumda buluyorsun ve orada tırnak içerisinde hayatta kalmaya çalışıyorsun. Biz böyle Elif'le ay şöyle olacağız böyle olacağız demedik ama birbirimizi çekerek düzelterek iyi bir yere geldiğimizi düşünüyorum. Yani böyle ikimiz şey gibi hareket etmiyoruz. Böyle olacak böyle yapacağız bilmem ne yapacağız böyle bir anne babam falan diye, ama ben çok içgüdüsel davranan bir insanım. Elif'in kendi böyle bir tavrı var. Böyle bir belli noktada biz çok zıtız yani, ve ben o zıtlığı çok seviyorum.
İyi
yani.
Bir şey aslında,
çok iyi bir şey
tabii.
Çok iyi bir şey, aşırı iyi bir şey bence. Yani o zıtlıkla birimiz birimizi bir tarafa çekiyor. Bazen birimizi bir tarafa çekiyor. Bazen çatışarak ortada buluşuyoruz vesaire. Öyle bir yere geldik ama yani ben şeyi söylüyordum Elif'e. Deniz doğmadan şöyle bir cümle sarf ettim, hatırlıyorum. Ben iyi bir baba olacağımı düşünüyorum. İyi bir koca olabilir miyim sana bilmiyorum. Yani çünkü şey bak, çok ciddi fark var
aslında
çünkü.
Tam da bir annenin söyleyeceği bir şey bu.
Çok çok zor bir şey çünkü yani. Tamam yani orada çünkü çocuğa babalık yapmak bambaşka bir şey. Yeni çocuk doğurmuş ve çok zor durumdaki bir kadına kocalık yapmak da başka bir.
Tabii bambaşka
bir
tabii,
iş.
Biz
çok
o
zor.
Yoldan geçemedik Leyla'nın babasıyla.
Çok
zaten
zor.
bir istatistik var biliyor musun? Çocuk sahibi olan çiftlerin ilk boşanma eşi çocuk 18 aylık.
İşte
Yani
evet.
Çünkü
Çok zor
anne
o süreç.
çocuğa odaklanıyor. Baba başka bir dünyaya geçiyor falan. Mesela biz orada yenildik.
Ben işte
Yani
korkuyordum. Korkuyordum
oldu.
Mesela. Elif'e de söylemiştim bayağı bunu, böyle dile getirdim ama Allah'a şükür hayatta kaldık bir şekilde.
Bir de böyle bir aşkınız da baki yani, sanki
Evet
öyle
ya,
görüyorum, bir flörtleşmeniz. Onu nasıl koruyorsunuz? Yani saçma bir soru biliyorum. Bazı şeyler doğal oluyor ama belki de diyeceksin ki yo hayır, biz planlı olarak işte çocukları bırakıp arada yemeğe gidiyoruz. Bilmiyorum, var mı öyle bir
yok yani,
şeyleriniz?
yok bazı şeyleri yapamıyoruz edemiyoruz ama yani ya bilmiyorum, biraz olgunluk da geldi evrim bana. Hani 40'tan sonra baba olmak, ya ben hep onu söylüyorum. Sen kaçta anne olmuştun?
Ben 39'da oldum.
30'da bak, güzel bir
Soluma
yaş işte.
kaçmak üzere. Evet tabii, çok çok mutluyum.
Evet, çünkü ya ben şeyi dedim de, ya gerçekten 20'lerin başında çok aptalken anne baba olmak gerekiyor.
Kesinlikle aynı düşüncedeyim.
Aptal ve cahilken.
Kesinlikle.
O gençlik aptallığı ve gençlik
tabii.
cahili var.
Mesela
Ya
annem
da
öyle.
Benim annem babam da öyle
Evet.
işte. Ya da 40'larında artık her şeyi oturttu, ya da 30'ların sonu işte her şeyi oturttuktan sonra o olgunluk ya. Ya çok
Tabii.
bir olgunluk gerektiriyor anne babalık bence.
Tabii.
Ya da çok net bir cahillik ve aptallık
Kesinlikle
gerektiriyor.
evet.
Yoksa
Ignorance is
çok
bliss.
evet
Evet
çok
yani
çok çok
evet.
zor bir iş ya. Yani ben
Evet.
30'larda daha hayatını çok daha kuramadığın dönemde vesaire olmak çok çatırdatan bir şey zaten ilişki
Çok
içinde.
katılıyorum.
Ya bizim de böyle bir şey yani, o olgunluk döneminde anne baba olmamız bence iyi geldi. Hala bizim şeyimiz var. Böyle bir gözümüzde ışık var. Hani o çok değerli ve ben de karşılıklı da bunu korumak adına da çaba sarf ediyoruz diyeyim yani. Bir
Çok
yerden sonra çaba,
kıymetli.
evet çaba sarf etmek çok önemli.
Niyet
Yani.
ve çaba çok
Evet,
kıymetli. Evet.
çaba sarf ediyoruz. Bazen olmuyor çünkü yani. Bazen o hengame, işin, gücün, çocuğun hengamesi çok çok yorucu bir şey yani. Ama çaba sarf ediyoruz. Date'lere çıkmaya çalışıyoruz dediğin
Nefis.
gibi arada
Evet.
ya. Evde durduk yerde bazen istemiyorum, böyle bir mutfakta sarılalım diyorum. Böyle 3 dakika birbirimize sarılıp diyoruz.
Çok
Yani o gün
tatlı.
içerisinde yaptığımız
Evet.
birbirimize ilişkimize dair tek şey o oluyor. Gerçekten başka hiçbir
Olsun
şey
ama o
olmuyor ama.
işte günü kurtarıyor
Evet, günü
belki de, değil mi?
kurtarıyor. Yani
Evet.
onları yapmaya çalışıyoruz. Öyle çok çok küçük şeyler çünkü gördüğüm. Bilmiyorum hani o şey de çünkü bir sınav yani, o dediğin gibi
Tabii.
çocuk bir ilişki için sınav. Çaba sarf ediyoruz
Evet.
inşallah.
Nefis,
Uzun
nazar
soluklu da
değmesin.
gider. Evet.
Peki bir sonraki sabbatical hayal mi oldu?
Ya yok.
Yapacak mısın? Nasıl?
Söylemiştin işte ben kaç yılıydı? 2011 yılında bir ara verip 6 ay mesleğe bir hafif dünyayı gezme şansım olmuştu. Şimdi böyle Elif'le küçük küçük konuşuyoruz. Şimdi kızlar Deniz 3, Derya işte 21 aylık. Ya okula başlamadan kızlar, benim niyetim de şey mesela Deniz 5-6 aylıkken falan böyle hani bir ara versek, çocukları alıp böyle bir yerlere gitsek yani, bir ay bir ülkeye, bir ay bir ülkeye gibi bir niyetim var ama bu şu anki doların falan
Tabii.
vesairenin durumu çok ciddi bir
Evet.
para istiyor. Ama bir böyle bir konuştuk. Çünkü şey de yapmak istiyorum. Hani sen işte onu bir o sınırı yavaş yavaş geçtin ya Leyla'da. Çocuğun hayattaki hep söylüyorlar en favori insanı 10 yaşına kadar sensin. Yani 10 yaşına kadar ya babam ya annem.
Tabii.
Ondan sonra artık o gidiyor.
Akranlarına
O gidiyor
geçiyor.
artık,
Tabii.
gidiyor. Artık sen
Evet.
onun hayattaki en favori insanı değilsin. En eğlendiği insanı değilsin. En komik insan
Evet.
değilsin. O yüzden ben 10 yaşına kadar onlarla böyle bu geçirebildiğim kadar, ki ben de yaşlanıyorum,
Anı
yaş almıyorum.
biriktirmek.
Evet evet evet
Evet.
yani bunu yapmak istiyorum. Şu an çünkü çok çalışıyorum. O bir yerden sonra işte kaygılar da değişiyor. Benim çok böyle farklı odaların kapıları açıldı. Yeni korkular açıldı. Yani şöyle söyleyeyim.
Çocuk ve yaş ikisiyle
Tabii
birlikte.
dün mesela akşam bir film izliyorduk Elif'le. hüngür hüngür ağlıyorum yani. Elif kalktı böyle hüngür hüngür ağladım. Filmde tek bir sahne, çünkü şöyle bir şey, benim ölüm korkum vardı da diyorum yani, hala var da. O mesela çocukla birlikte şeye evrildi. Erken gidip Elif'i ve çocukları yalnız bırakma korkusu. Şimdi gene gözümde olacak. Dün filmde işte bir eşini kaybetmiş koltuğun başına oturan bir adam vardı işte. Koptum yani orada. Korkular da değişiyor. Bayağı korkum değişti yani. Ölüm korkum. Yalnız yani gene ölüm korkusu ama yalnız bırakma korkusuna döndü.
Evet yani onlar, evet yani varoluşumuzla gelen, evet, yapımızla gelen evet, şeyler. Evet. Farkındalık gerçi önemli bir şey. Farkındasın. Farkında olduğun için de daha kolay üstesinden gelirsin. Ama tabii yani Allah korusun kimse, dinledim evet, böyle ya, çok teyzeye dönüyorum böyle evet, şeylerde ama.
Erken ölümak hiç kimseye olmasın inşallah.
Evet. Ya Arda çok teşekkür ederim. Şimdi sorularımın sonuna geldim ama şimdi senden online diyorum, şöyle yayında kampanya yarattıracağım evet, sana. Bilmiyorum ister evet, misin? Şimdi dünyada özellikle Avrupa'da çocuk doğum oranı gittikçe düşüyor. Son 20 yılda çok ciddi düşüyor ve ben Avusturya'da yaşarken Avrupa'nın ülkelerinde çok ciddi kampanyalar vardı. Çocuk yapın, çocuk yapın. Hatta yakın bir zamanda, şimdi seneyi uydurmuyorum ama Danimarka'nın Do It For Denmark, bunu evet, Danimarka için yap falan evet, bir kampanyası var. Türkiye'de de düşüyor. 2001'de binde 20.3 iken
çok
çocuk doğum oranı.
Araştırmalarda
2022'de 12.2'ye düşmüş.
Çünkü çok zor ama maddi evet, manevi insanlar
evet,
artık.
Zor. Gerçi Türkiye böyle Avrupa gibi eksiye düşmeyecek. BBC'de okuduğum bir öngörüye göre Türkiye 110 milyona eriştiğinde nüfusta çocuk doğum oranı artık eksiye düşmeye başlayacak. Ama hani 110 milyon yine iyi bir sayı yani, şimdi durduğumuz yere bakarsa. Peki diyelim ki Türkiye devleti, hükümeti geldi sana, Aile ve işte Sosyal Bakanlık. Arda Bey, bize bir çocuk yapın kampanyası yapın dedi. Ne yaparsın?
Yani ne yaparım? Ya yani şunun üzerinden
baskı altındasın
yaparım.
Şu an biliyorum ama.
Hayır, şeyi anlatayım. Yani yapacağım strateji anlatayım. Ben şey diye söylüyorum. Hayatımın en rezil ve en mutlu dönemindeyim. Yani gerçekten hep konuştum ebeveynlerle de. Bilmiyorum sen de öyle mi düşünüyorsun? Böyle hepimiz böyle bir anlam arayışındayız ya insan olarak ya insanoğlu olarak. Çocuk anlamlandırıyor hayatı.
Tabii,
yani
dünyaya kökleniyorsun
evet,
da.
Çok evet, çok anlamlandırıyor yani. Ve bu hayatın anlam arayışındaki insanoğlu olarak çocuğun çok değerli bir yerde olduğunu düşünüyorum bu noktada. Bir şekilde bunun üzerinden bir kampanya yapardım diyeyim. Şimdi bunu nasıl
bak, benim gözlerim döndü şimdi.
Gerçekten yani bana şey çok yazılıyor Instagram'da. Abi hiç çocuk yapasım mapasım yoktu. Senin yüzünden ve yapmışlar da yazdılar bana. Hani seni gördüm baba olmak istiyorum ya da seni görüp aile kurmak istiyorum falan diye. Ne mutlu diyorum. Yani böyle influence edeceksen birbirlerini böyle bir taraftan ilham vereyim. Ama yani çocuk gerçekten dedim ya, hayatımın en rezil dönemindeyim. Yani bu kadar ya, uyku vesaire.
Tabii
hani,
sefillik
evet, yani gerçekten evet, sefillik. Yani. Evet. Akıllı bir insanın yapacağı bir şey değil yani. İki, ama hayatımda da ben bu kadar mutluyum ki çok mutlu anlarım oldu. Böyle şey Allah'a şükür çok mutsuz bir çocuk vesaire yaşamadım yani. Ama çok mutluyum yani, çok mutlu hissediyorum. Ve asıl işte geldiğim noktada hani bu hayatımın anlam arayışı içerisinde çok böyle bir anlam bulduğumu düşünüyorum çocuklarla. Onları oraya koyuyorum. Ve benim hayatımı anlamlandırdılar. Ve yani ki çok boşlukta bir insan değildim o anlam arayışı içerisinde.
Eminim,
ama
evet,
çok anlamlandı.
Başka bir duygu ve başka
evet,
bir tatminle
anlam
geliyor,
buldum. Dedim ya yani ölüm korkumun onları yalnız bırakmama korkusuna dönüşmesi bile çok değerli geliyor bana bir yandan da. O yüzden de hani kampanya bunun üzerine kurardım.
Çok
yani,
tatlı evet, nefis. Evet. Evet. Peki tam tersi olsaydı, diyelim ki Türkiye'de müthiş bir nüfus patlaması var ve yok artık abi çocuk yapmayın, ne herkese üç çocuk falan.
Bütün
böyle bir şey
rezalet
gelse yapar mıydın?
Anlatırdım. Uyku yok, bir şey yok. Elif'i koyuyorsun. Elif'i çıkar bir dakika konuştururdum. Tamam herkese. Garibim çünkü 3 yıldır uyku yok yani.
Yok,
Elif,
evet.
Elif yani Elif'in
evet,
şu an tek dileği hayattan. Gerçekten abartmıyorum ya. 3 yıldır 3 saat kesintisiz uyku, bir uykusu yok. Ya 3 saat evet, yani gece de istemiyor. 3 evet, saat. 3 saat yani uyanıp yatıyor. Çünkü denizde emziriyordu.
Tabii.
O dönem bitti. Derya geldi. Derya'ya emzir. O bitmedi işte o süreç.
Evet. Şimdi Derya da 3'ü bitirince rahatlayacak.
Evet, evet.
Garanti
evet,
veriyorum. Evet. Geliyor. Çok yakın o günler, az kaldı. Evet vallahi şahane bir sohbetti.
Çok teşekkür. Ben de çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim.
Allah şahane. O zaman ben ufak
gülmeli ağlamalı falan.
Evet. Çok güzel. Çok güzel. Çok mutluyum.
Duygu roller coaster bir
güzel.
Sohbet
bu arada oldu. Deadfluencer ama şunu lütfen dinleyicilere söyleyelim. Hani gidip de böyle link paylaşan, ürün paylaşan
yok,
falan.
Yok yok.
Kesinlikle değil. Hiç, gerçekten içten samimi yok. Olduğu gibi bir hayat
anlatıyor. Ya dedim
anlatıyor.
Ya benim evet. Ben hiç böyle bir kurgu yok. Bir paylaşımım olmaz.
Yok, yok evet.
Bir hiç şeyim evet, yok. Işte. Link zaten yok da
yok
öyle.
Zaten yok. Evet. Olsun ben yine de söyleyeyim. Evet valla şahaneydi. Bugün konuğum reklamcı baba Arda Erdik'ti. Nefis bir sohbet oldu. Eminim tanıyorsunuzdur ama tanımayanlar takip etsin. Benim önerim Instagram, bir sürü platformda var ama bence en bize neşeli bir babalığı anlattığı yer Instagram. Profilinde sabitlediklerine bakın. Baba adaylarına öneriler olsun, babalığa hazır mısınız testine kadar. Yani böyle çok komik, neşeli ve diyorum ben sarkazmı çok güzel bulurum. Çok güzel içerik var. Bir de tabii çizerdikleri mutlaka
çok
görün. Onları lütfen devam et. Ben onun bu arada ayrı bir hesap olduğunu hep zannediyordum.
Yok yok.
Ve sonra geçenlerde işte çalışırken ayrı hesap değilmiş. Hashtagmiş çizerdik.
Yok, hashtag.
Evet neyse oradaki tarihi karakterle iki çocuklu baba olsaydı. Lütfen bakın ve bu sohbeti hatırlayın. Evet. Kapatıyorum. Postane İstanbul'da şahane bir kayıt yaptık. Galata'dayız.
Ben de postane reklamı yapayım. Ben de ilk kez geldim buraya. Çok güzel bir
nefis.
Mekanmış.
Yo, burası müthiş bir yer. Yani sırf böyle profesyonel kayıt için değil. Gerçekten terası, kafeteryası, kütüphanesi, restoranı, çalışma alanı her şeyiyle burası çok güzel bir kamusal alan. Evet Arda çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Evet yeni bir bölümde yeni bir konukla görüşmek üzere. Hoşça kalın.